Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizlere selamlıyoruz. Dördüncü serimizin dördüncü kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur: hizmet etmek, yani en büyük olmak.
İki kişi tarlada, alınacak birisi. İki kişi tarlada, alınacak birisi. Bayona ki bayona, o tarlada kalana. Bayona ki bayona, o tarlada kalana. Bunun için kardeşim, daima ayık olalım. Bunun için kardeşim, daima ayık olalım. Bilmediğim insanda gelecek Mesih İsa. Bilmediğim insanda gelecek Mesih İsa.
Hoş geldiniz sevgili kardeşlerimiz bugünkü dersimize. Bugün bir tema söz edeceğiz, konuşacağız. Çok önemlidir çünkü galiba bu yeryüzünde çok az öyle insan görünüyor, hele inançlar arasında. Ne derdin eğer seni biri sorsaydı, sence en büyük olan kimdir? Biraz düşünürdün değil mi? Senin tanıdığın insanlar arasında kimini büyük tutarsın, kimini daha aşağıda tutarsın. Belki de aklına gelirdi, tabii benim için inançlı olarak en büyük olan Allah'ımız İsa Mesih'imizdir. Hacen öyle, bakalım onun büyüklüğü nasıl belli oldu ve onu da biraz örnek alalım. Çeşitli topluluklarda görüyoruz bazen, çok çekişmeler var, duyuyoruz, kulağımıza böyle haberler geliyor. Neden? Bizim insanlık huyunda, bizim günahlı tabiatına bağlı olan bir durum var. Biz daima büyük olmak istiyoruz, büyükleme. Hani biz en aşağı yere kim almak istiyor gönülce? Herkes büyük olmak istiyor. Şimdi duyuyorum belki dersiniz, yo biz öyle değiliz. Haydi kardeşlerim, açık sözlü olalım. Hepimizde var bu gurur, bu büyüklemek. Kimse en aşağı yeri almak istemiyor kendiliğinden. Aslında herkes düşünüyor nasıl bana baksınlar, nasıl beni sevsinler, nasıl bana saygı versinler, nasıl büyük olabilirim. Söylemiyoruz tabii çünkü alçak gönüllü olmak istiyoruz herkesin önünde. Ama aslında kalbimizde belki böyle düşünceler var. Ve bakın, İsa Mesih'in zamanında onunla beraber yürüyen talebelerin kafalarında aynı düşünceler var idi. Çünkü bu bağlı oluyor bizim insan durumumuza, bizim günahlı tabiatımıza. İsa Mesih onlarla geziyordu ve galiba biraz onların ilerisine gidiyordu ve talebelerin çoğu onun arkadan giderlerdi. Ama bir şeyler konuşuyorlar arkada. İsa işte her insanın düşüncesini bildiği için onların düşüncelerini de okudu. Ne zaman onlar geldiler, bir eve girdikten sonra İsa onlara bir soru soruyor ve bunu okuyoruz Markus'ta, Markus İncil'inde ayet bab 9 ayet 33'ten 37'ye kadar. eve girerken onlara şu soru soruyordu. Yolda aranızda neyi tartışıyorsunuz? Tartışıyordunuz? Ne konuşuyordunuz? Galiba sizler biraz hızlı konuştular. Öyle bir soru sordum. Hiçbirinden ses çıkmadı. Utandılar. Demek ki onlar konuştular bir durum için, utanç içinde kaldılar. Eğer bunu söylemek gerekirse insanın önünde. Çünkü yolda aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmışlardı. Onların arasında bu durumlar var. Demek ki değil sadece bizim günümüzde var. Kardeşim, kız kardeşim, her daim, her vakitte böyle durumlar var idi inançlılar arasında. Bu sözler söyleniyordu, konuşuluyordu. Taraf tutmak, insana bakmak, büyük olmak. Kim en büyüktür? Bunu konuşulduğu talebelerin arasında. İsa oturup 12'lerini yanına çağırdı. Onlara şöyle dedi. Birinci olmak isteyen en sonuncusu olsun. Herkesin hizmetkarı olsun. Herkesin hizmetçisi olsun. Herkesin çöpçü olsun. Aha. Aranızda var mı biri dersin ben inançlılar arasında büyük olmak istiyorum. Belki düşünüyorsun kalbinde öyle bir düşüncede. O zaman kulak as. İsa Mesih'in sözünü ona diyor. O diyor ki aranızda büyük olmak birinci. Yani herkes ona bakacak durumda olmak isteyen varsa demek ki onu tanıyacağın nereden? Herkesin hizmetçisi olan aranızda en büyük olandır. İsa Mesih bunu dedi. Küçük bir çocuğu alıp orta yere dikti. Sonra onu kucağına alarak onlara şöyle dedi. Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş oluyor. Beni kabul eden de beni değil beni göndereni kabul etmiş oluyor. Bazen insanlar düşünüyorlar bu çocuklar onlarda bir iş bitmez. İhtiyar insanlarda bir iş bitmez. Biz bakıyoruz fazla yani bu günahlı tabiatımız bakıyor fazla dış durumlara. İnsanın akıllı var mı? İnsanın kuvveti var mı? İnsanın boyu var mı? İnsanın itibarı var mı? İnsanın para var mı? Güzel giysi, rubaları var mı? Ve böylece bir karar biçiyoruz ve onu değerlendiriyoruz. Ama Rabbimizin gözünde öyle bir davranış hoş değil. O diyor, kardeşler arasında öyle bir davranış olmasın. Hacan sen ve ben dersem, evet en büyük olan Rabbimiz İsa Mesih. Amin. Öyle değil mi? Evet, bakalım o bizi ne örnek bıraktı, onun gibi olalım. Ve bunun için bakıyoruz şimdi yine Markus kitabında bab 10 ayet 45. Orada bir durum öğrenebiliriz. İsa bunu dedi. Çünkü insan oğlu bile hizmet edilmeyi değil, hizmet etmeye ve canını birçoklara uğruna fidye bedel olarak vermeye geldi. Bu çok enteresan bir şey. İsa Mesih az sonra daha iyi bakacağız bu duruma. En büyük olarak onu kabul edersek, en büyük olan çünkü günahsız olan da O'dur. Bizi tek kurtarabilen de O'dur. Ona hak biçiyoruz. En büyük olan O'dur diyelim. O diyor ben gelmedim ki bana hizmet edilsin. Hani benim önümde hadi koşsunlar. Yok ben geldim kendim hizmet etmeye için. Ki beni sevenler, benim ardımdan gelenler bunu öğrensinler benden. Ve Rab ise işte bunu gösterdi. Öyle bir hoş örnek okuyabiliriz onun davranışından. Yuhanna Evangelin bab 13 ilk 3 ayet, yoksa 1. ayetten 5. ayete kadar okuyalım. Bu oldu. Şimdi İsa Mesih talebelerle beraber oturuyordu son akşam yemeği yemeği için. Ve orada İsa biliyordu artık onun ölüm vakti yaklaşıyor. O biliyordu, bunun için geldi. Demek ki onun işinin bitki durumuna geldi. Ve o biliyordu ondan sonra babaya dönecek. Babanın yanına çekilecek. Ve işi bitirmiş olacak. Ve böyle okuyoruz şimdi. Fısıh bayramından, yani fısıh bayramı oluyor Yahudilerin kutladıkların bir bayram. Ne zaman? İsrail halk kurtuldu Egipt'in köleliğinden. O zaman bir koyun kesmek zorundaydılar. O gece ne zaman kurtuldular ve kuzuların kanı hangi kapıya sürülmüşse o evde ölüm meleği öldürmedi insan. Ama Egipt'lerde çok ölüm vardı. İsrail halkın arasında yoktu. Buna deniliyor fısıh bayram. Fısıh bayram oluyor bir hatırlama. O zaman Rab onları nasıl kurtardığını. Fısıh bayramından önceydi. İsa bu dünyadan ayrılıp babaya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları sevmiş olarak sonuna kadar sevdi. Kendi talebelerini sonuna kadar sevdi. Yani sorsan birazcık daha fazla sevsin mümkün olmazdı. Çünkü son derecesine kadar, son toçkaya kadar, son noktaya kadar onları sevdi. Fazla sevgi gösteremezdi. Akşam yemeği sırasında şeytan Simon oğlu Yahuda İşkariot'un yüreğini İsa'ya ele vermeye isteğini koymuştu bile. İsa babanın her şeyi kendisine emanet ettiğini, kendisinin Allah'tan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. O zaman yemekten kalktı, abasını bir yana koydu, rubasını bir yana koydu, bir havlu alıp belini doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve belini doladığı havluya kurulamaya başladı. Biraz düşünelim bu duruma. Bu ne demek istiyor? İsa Mesih niçin bunu yaptı? Son konuşmasında talebeleriyle, son akşam yemeğinde. Zaten biliyordu iş bitiyor, zaten biliyordu artık bu günahlı dünya terk edecek zamanı geldi. Göksel babanın yanına çekileceği zamana geldi. Ne yaptı? Kendini çok alçattı. Çok alçattı. Yani kendini gösterdi hizmetçi olarak. Bir padişah onun hizmetçilerinden bunu bekleyebilir. Bir zengin adamın hizmetçileri var. Bekleyebilir hizmetçiler gostilerinin, misafirlerinin ayaklarını ya da kendi ayaklarını yıkasınlar. Çünkü o zaman da sadece bağları vardı. Ayak terlikleri gibi bir durum vardı. Ve çıplak ayaklarla, yani çorapsız geziliyordu ve ayaklar çok çabuk toslanırlardı. Ve bu köylülerin, hizmetçilerin görevi idi. Ne zaman eve geliyor misafir, hemen bir leğeni alıp, bir havluyu alıp onun ayaklarını yıkamak ve kurutmak onların göreviydi. Yani o evin içinde en aşağı olan kişinin görevi idi bu işi yapsın. Aklına gelmez bir ev sahibinin bu işi yapsın. Neden? En büyük olan odur evin içinde. İsa Mesih de en büyük olan olduğu rağmen olduğu halde işte bu görevi yaptı. Aslında talebeleri lazım yapaydılar. Rab ise Mesih'in ayaklarına yıkasınlar. Ama onların aklına gelmezdi. Çünkü onlar daima düşünürlerdi, aramızda en büyük olan kimdir? Ve anlamadılar. İsa işte onlara bir örnek vermek istiyor. O padişah olarak kendini alçattı ve onun hizmetçilerin ayaklarına yıkadı. Böylece onlara utanca boğdu. Neden? Hizmetçiler istemiyorlar hizmet etmeye. Ne var ki adı taşıyorlar, biz Rabbin hizmetçileriyiz. Ama onlar fazla sınaşmışlar. Çok yerlerde onlara hizmet edilsin diye, ki tam lazım ters olsun, operatno lazım olsun. Onlar hizmet etsinler, en aşağı yer alsınlar, en aşağı istenilmeyen görevi yapsınlar ve böylece sevgisini göstersinler. İsa bunu yaptı. İsa bize bir örnek bıraktı ve hala diyoruz o en büyük olandır. İsa işte Bab 15 Yuhanna'da 20. ayette şunu diyor: bunun için dünya sizden nefret ediyor. Ayet 20 dedik. Benim size söylediğim sözü hatırlayın. Köle efendisinden üstün değildir. Köle efendisinden üstün değildir. Kardeşlerim, ne dersin? Efendi olan, padişah olan hizmet ederken, ama biz hizmetçi adı taşırken hizmet etmezsek, o zaman demek biz kendimizi İsa Mesih'ten üstün tutuyoruz. Eğer hizmet etmeye hazır değilsek ve onun sözüne uymamış oluyoruz. Biz unutmayalım ne durumdayız. Biz hala sayılıyoruz Rabbin önünde onun hizmetçiler, onun kulları oluyoruz. O bizim Efendimiz'dir. Onu çağırıyoruz ya Rabbimiz, ya Efendimiz, ya kurtarıcımız. Ve böylece kabul ediyoruz o bizden büyük olduğunu. Hacan o hizmet etti, kendini alçattı. Biz de lazım hizmet etmeye hazır olalım. Bilinen bir ayet, bak ayeti bakmak istiyorum sizinle beraber. Çünkü diyoruz en büyük olan kimdir? İsa Mesih'imiz örnek alalım, primer alalım. Matta 11. babından okuyoruz ayetler 28'ten 30. ayete kadar. Bazen bu ayeti kullanıyoruz inanmadıklarına, bu İncil sözünü iletmeye. Ama unutmayalım, burada İsa yine konuşuyor talebeleri ile ve şöyle diyor: ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, olabilir bir inançlı yüklü olabilir, yorgun argın durumda olabilir. Bu gerçekçi bir imanlı hayat böyledir. Değil daima güler yüzlü. Sevinmek için sebepler var. Ama bu sevinç değil sadece bizim yüzümüzün ifadesinde bir gülüş bulunsun daima. Yok, o da biliyor yorgun olmak ne demek. Yorulmak, yükler altında ezilmek. Öyle talebeler çağırıyor Rab İsa, kendine gelsin, İsa'ya gelsinler. Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin, ben sizi rahatlatırım. Ve bu da bir doğrudur. Biz belki rahat bulamıyoruz. Dertlerimiz, sıkıntılarımız, problemlerimiz bizi çöktürmek istiyor. Bizi depresyona getirmek istiyor belki. Ama ne var ki İsa'ya gittiğimizde o bizi rahatlatabilir. Tek odur ve rahatlatmak da istiyor. Ve diyor, ben yumuşak huylu ve alçak gönüllüyüm. Onun tabiatı budur. Onun özellikleri, yani onun özel durumları budur. O diyor, eğer bana gelirsen unutmayın, ben yumuşak huyluyum, ben hızlı insan değilim, ben yavaşım, hemen kızmam, ben olabilirsen bir yaramazlık yaptın ama ben seni yine kendimi çektirmek istiyorum. Ben seni durultmak istiyorum diyor. Ben yumuşak huyluyum ve alçak gönüllüyüm. Sana hizmet etmeye hazırım. Gel yanıma ki senin ayaklarına yıkayayım. Sana bir serinletme vereyim. Sana bir rahat vereyim. İlk önce bu sözü veriyor bize. Ve diyor, şimdi bir istekte de bulunuyor. Boyundurumu takının ve benden öğrenin. Boyunduruk demek iraç. Yani boyunduruk ne demektir? Bir boyunduruk, bir iraç konuluyor iki eşek, iki öküz, iki beygirin üstünde ve bağlatıyor ikisini bir taliga sürsün, yoksa bir işi yapabilsinler, iki hayvan yan yanında yürüsünler diye, bağlı kalsınlar diye, aynı yürüyüşte, aynı hızlılıkta olsunlar diye bu iraç onların üzerine konuluyor. Ama peki dersin şimdi, dur bakalım kardeşim, sen burada ne anlatıyorsun bana? Bir yanda diyorsun ben geleyim zaten yüklüyüm. Ve şimdi de bir yük daha bindiriyorsun bana. İsa Mesih'in boyunduruğunu da takayım. Zaten yüklüyüm ya, ben çöküyorum. Yok, İsa diyor ilk önce senin yükü ben de bırak. Ondan sonra serbestsin zaten. Ve hazır ol benim iracım altında yürümeye. Ne zaman İsa Mesih'le yürüyoruz böyle bir beraberlik içinde, ne zaman bize bir sıkıntı geliyor, beraber geçeceğiz sıkıntıdan. O bizi terk etmiyor, o bizi bırakmıyor. Ne zaman İsa Mesih boyun eğiyor bir kardeşinin çöpünü toplama, bir kardeşinin yardımı koşmaya, bir kardeşinin ayaklarının tozunu silmeye, olamaz, sen daha boyunu emmeyeceksin, İsa eğiyor boyunu, hizmet ediyor. O zaman bu iraç dengesizlikte oluyor. Onun iracından yürümek demek, onun hareketi uygun sen de hareket etmelisin. Onun isteğine uygun sen de hareket etmelisin. Olamaz, İsa hizmet ediyor ve sen hala bekliyorsun sana hizmet edilsin. Eğer onun boyunduruğun altında yürümek istersen lazım, aynı fikirde, aynı akılda, aynı istekte olmalısın. Yoksa dengesizlik oluyor ve rahatını da bulamayacaksın. Sanmayın İsa Mesih'in rahatını istiyorsun ama onun boyunduruğunu istemiyorsun. Ve bana bazen öyle geliyor, çok öyle kardeşlerimiz var. Onlar istiyorlar kendi yükünü bıraksınlar İsa Mesih'te ama ondan sonra kaçsınlar yine ondan. Yükünü indesinler onun ayak dibinde ve rahatını bulsunlar ama ne zaman İsa daha konuşmak istiyor onlarla ama onlar kaçıyorlar, istemiyorlar. İsa da diyor ben seni rahatlatırım ne zaman benim boyunduruğunu takıyorsun, ne zaman benim iracım altında yürüyorsun. Ne zaman benden öğreniyorsun, böylece diyor canlarınıza rahatlık bulursunuz. Neden? Boyundurum kolay ve yüküm hafiftir, korkmayın diyor. Seni ezecek durumda değil. Bu sözler söylendi İsa Mesih'in talebeleri için. Bak, onunla beraber yürümeye hazır mısın? Onunla beraber hizmet etmeye de hazır mısın? Onunla beraber boyunu eğmek, kardeşlere işte belki aşılıcı bir iş yaparsın. Belki insanlar sana gülerler. Belki de gözle görünmeyen, başkalarının hatırına girmeyen, başkalarının aklına gelmeyen işler yapacağın perde arkasında. Bunun için hazır mısın? İsa senin örnek olsun. İsa senin muallim olsun. Onun iracında, onun boyunduruğun altında yürümelisin. Eğer rahatını bulmak istersen. Böylece soruyorsak en büyük olan kimdir diyebiliriz. İsa Mesih en büyük olandır ve onunla beraber aynı boyundurukta yürüyen de en büyüktür. Onun gibi davranan, onun gibi hareket eden de büyük sayılıyor. Neden? Otomatikçen bir hizmetçi olacak İsa gibi. Şimdi birazcık da düşünelim. İlk önce bu vipros üzerine, bu sorgu üzerine bir açıklık olmalı. Kimi hizmet ediyorum? Bunu bilmeliyiz. Romalılar bab 6'dan okuyoruz. Ayetler 15'ten 18'e kadar. Apostol Paulus şimdi bu bir karar önümüze koyuyor. O halde ne diyelim? Sakon'un yönetiminde değil de Allah'ın blagodat altında olduğumuz için günah mı işleyelim? Kesinlikle hayır. Söz dinleyen köleler gibi, hizmetçiler gibi kendinizi kime teslim edersiniz? Sözünü dinlediğiniz kimsenin köleleri olduğunuzu bilmez misiniz? Ya ölüme götüren günahın ya da doğruluğa götüren söz dinlerliğinin kölelerisiniz. Ama Allah'a şükür olsun, eskiden günahın köleleri olan sizler adandığınız öğretişinin özüne yürekten bağlandınız. Günahtan özgür kılınarak doğruluğun köleleri, hizmetçileri oldunuz. Yani demek istiyor, karar senin. Kime hizmet ediyorsun? Günaha mı, doğruluğuna mı? İkisine birdenbire hizmet edemezsin. Karar senin olmalı. Ve burada var, eğer sen Rab İsa Mesih'i kabul ettiysen, unutmayın artık kimin hizmetçisi olduğunu. Değil kötü işlerin, şeytanın, kötülüğün hizmetçisi oluyorsun. Rabbin hizmetçisi oluyorsun. Doğruluğun hizmetçisi oluyorsun. Doğru işler yapmalısın. Apostol Paulus Selonik'teki olan inançlarla övünüyor ve diyor, 1. Selonikliler'de bab 1:9 okuyoruz. Yaşayan gerçek Tanrı'ya kulluk etmek ve onun ölümünden dirilttiği ve bizleri gelecek gazaptan kurtaran oğlu İsa'nın göklerden gelişini beklemek üzere putlardan Allah'a, Tanrı'ya nasıl döndüğünüzü anlatıyorlar. Yani her yerde duyuldu, Selonik'teki kişiler önce putlara, günaha, ölümlü şeylere hizmet ettiklerine biliniyordu. Ama ne zaman Rab'be döndüler, artık başladılar ona hizmet etmeye, ona kulluk etmeye. Yani bir inançlının durumu budur işte. İbraniler'de 9 ayet 14'te de şöyle okuyoruz. Öyleyse sonsuz ruh aracılığıyla kendini lekesiz olarak Allah'a, Tanrı'ya sunmuş olan Mesih'in kanını diri Allah'a kulluk edebilmemiz için süvestimizi ölü işlerden temizleyeceğini ne kadar daha kesindir. Yani İsa Mesih bizim süvestimiz temizledi onun kanıyla ve böylece tam yaşayan Allah'ımıza tam kulluk edebiliriz nasıl lazımsa. Önce yani ölü işler oluyor, relikyanın işleri, tradisyonun işleri yapıyorduk boş boşuna. Ama bundan temizlendik ve artık İsa Mesih'in kanı bizi temizledi ve biz layık olduk Allah'ın hizmetçileri olalım. Ona kulluk edelim artık. Bunu lazım. İyi bilelim kimi kulluk ediyoruz. Bunun için de kararlı olmamız lazım. Eski Ahit'te, Stari Saviyet'te Yeşu kitabından şunu okumak istiyorum size. Yeşu Musa'dan sonraki İsrail narodunun güdücü idi, önderi idi ve onlara götürdüğü vaat edilmiş olan topraklarına, Kana topraklarını. Onun hayatlarının sonlarına doğru böyle bir karar bütün narodun önüne koyuyor ve şöyle sözler konuştu. Bab 24 ayet 14-15. Ve şimdi Rab'den korkun ve kemalde, yani mükemmellikte ve istinada, gerçekte ona kulluk edin. Ve ırmağın, yani akarsuğun öte tarafında ve Egipt'te, yani Mısır'da atalarınızın kulluk ettiği ilahlar, putların atın ve Rab'be kulluk edin. Ve eğer Rab'be kulluk etmek gözünüzde kötü ise, yani istemezseniz, atalarınızın kulluk ettikleri ırmak ötesindeki ilahlara mı, yahut memleketlerinde oturduğunuz Amorilerin ilahları mı, kimi kulluk edeceğinizi bugün seçin. Fakat ben ve evim halkı, biz Rab'be kulluk edeceğiz. O önder, o büyük Allah adamı bütün halkın önüne bu karar koydu. Dedi, siz bugün seçin, kime kulluk edeceksiniz? Kararınız kesin olsun. Ben, diyor, kararımı verdim. Ben ve evim, benim ailem, biz Rab'be kulluk edeceğiz. Her kardeş, her kız kardeş kendi için karar vermeli. Bu değil soğuklukla bir iş, bu değil baskıntılı bir iş, bu gönülden gelmeli. Matta bab 6'da Rab ise diyor 24. ayette, hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Allah'a hem de paraya kulluk edemezsiniz. Bu çok kesin bir sözdür. Ne için yaşıyorsun, kime hizmet ediyorsun? Azıcık sakinleş şimdi kalbinde, biraz düşün Allah'ın önünde ve kendi kalbinde bir karar ver. Evet değerli kardeşlerimiz, kalbinizde karar verdiniz mi şimdi kime kulluk edeceğinizi? Kime hizmet edeceğinize? O zaman da bakalım biraz Rab'in sözüne, bize ne bilgi veriliyor, ne için hizmet edelim, nasıl hizmet edelim, bunun üzerine istiyoruz bir bilgi alma. Ve bunun için açıyoruz 2. Timoteus'a yazılmış olan mektup bab 2 ve bütün 2. bab, 2. bölüm okuyacağız. Ve bazı ayetlerde durgutacağız ve beraberce düşüneceğiz üzerinde. Apostol Paulus şöyle başlıyor. Oğlum, böylelikle Mesih İsa'da olan lütufla, yani blagodatla güçlenin. Apostol Paulus Timoteus'a bu mektup yazarken onun kalbinde Timoteus'a karşı bir sevgi vardı. Ona diyor oğlum, neden? Çünkü Apostol Paulus galiba ya onu Rab'e getirdi ya da bir katkıda, bir payda bulundu. Onu geliştirmeye, onu talebeye yapma isen. Ve diyor bir kuvvet var, Rab'in blagodatı. Onun sayesinde kuvvetlenmelisin. Ve devam ediyor. Birçok tanık, şahit önünde benden işittiğin sözleri başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet et. Burada ondan ne beklediğini de söylüyor. Sana öğrettiğimi sen başkalarına öğret ki onlar da yine öğretsinler üçüncü bir gruba. Yani burada bu fazlalaşmak prensip görüyoruz. Prensip, yani bu durumu görüyoruz. Nasıl çoğalabiliriz öğrenciler? Bu olmuyor büyük evangelizasyalarda. Bu oluyor kişiden kişiye. Sen insanlara bul, hangilerle paylaşacaksın onu ve onlara da öğret, paylaşsınlar onların tanıdığı insanlarla. Ve devam ediyor. Mesih İsa'nın iyi bir askeri olarak benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger. Askerlik yapan kişi günlük yaşamın işlerine karışmaz. kendisini askerliğe çağıranı hoşnut etmeye çalışır. Burada Apostol Paulus Timoteus'u ve bizi de bir durum göstermek istiyor. Rabbin bir hizmetçi, Rabbin bir kulu, Rabbin talebesini benzesin bir askere. Bir asker, ne zaman Apostol Paulus yazdı bu ayetler, bu sözler Timoteus'a, o zaman Rimyanski askerler vardı. Roma İmparatorluğu'nun askerleri vardı. Ve onlar parayla işi yaparlardı. Bu değil solukla, bu değil bir sakın üzerine onlar işe alındılar. Onlar kendi gönlünden bir profesör gibi asker idiler. Ve o diyor, iyi bir asker olarak hazır ol benimle beraber sıkıntıya katılma. Neden? O diyor, bir inançlının yolunda olacak sıkıntılar. Rabbin hizmetçisi olmak istersen bunu hesap et. Senin başına da sıkıntı gelecek. Sen de sövüleceğin, dövüleceğin, bazında tek başında kalacağın, bazında yalnızlık hissedeceğin. Ve buna hazır mısın? Apostol Paulus diyor, Rab insanın iyi bir askeri olarak yaşamak istersen, iyi bir hizmetçi olarak yaşamak istersen, bunu lazım hazır olasın, sıkıntıya da girmeye hazır olacaksın. Neden? Asker biliyor ne zaman muharebeye gidiyor, savaşmaya gidiyor, biliyor olabilir bir yara olacak, ona olabilir de ölümde bulacak, olabilir de ne zaman çekişiyor düşmanlarla, işte mutlaka bir sıkıntıya girecek. Bunu göze alıyor, bunu göze almaya hazır mısın? Eğer Rabbin hizmetçisi olmak istersen buna da hazır ol. Ve diyor, askerlik yapan kişi ne yapıyor, ne de yapmıyor? İşte diyor, askerlik yapan kişi günlük yaşamın işlerine karışmaz. Bugün ne supa yiyeceğiz, ne çorba yiyeceğiz? Haydi bugün maktanozla olsun, yarınlukla olsun, bu işler üzerine sabahleyin kalkarken düşünmez asker bugün ne yiyecek. O biliyor, benim görevim oluyor, benim padişahımın asker olayım. Benim padişahımın işi olmalı, beni iyi beslesin, bana iyi baksın, bana gerekeni versin vaktinde, ona uygun vaktinde, beni bana müsaade etmeyecek, beni yollayacak ki ben dilenmeye gideyim ya da çalınmaya gideyim, buna müsaade etmez. Rabbin askerler aç yatmayacaklar, çıplakta savaşa girmeyecekler. Bu sebeple o karışmaz günlük işlerle, yani geçici durumları için uğraşmaz bunun için. İyi bir asker düşünüyor nasıl padişahını memnun kılabilir ve nasıl onu mutlu edebilir. Ve iyi bir asker aynı zamanda silahlarını kullanmayı da bilir. Ne fayda var eğer silahsız savaşa girerse? Veyahut da silahlar hazır değilse ve onun kullanmasını bilmezse, o zaman iyi bir asker değil. Yani Rabbin hizmetçi olmak bu demektir. Rabbin askeri oluyorsun ve biliyorsun ben onun işi yapacağım. Rab da destek verecek ki yapabileyim onun istediğini. Ve devam ediyor. Yine pratik hayatımızdan bir örnek kullanıyor Apostol Paulus ve bizi anlatmak istiyor böylece Rabbin hizmetçisi ne yapmalı ve nasıl yaşamalı. Ve diyor ayet 5'te, spor yarışmasına katılan kişi de kurallara göre yarışmazsa zafer tacını giyemez. Ne demek istiyor? Bir sporcu, diyelim bir koşuş yapan insan, o katılmak istiyor büyük yarışmalara, olimpiyat yarışmalarına diyelim, madalya, altın madalya kazanmak istiyor. Şimdi altın madalya kazanmak isteyen koşuş yapan insan, adam ne yapmalı? Birinci olarak bir sporcu kendini kontrolde tutmalı. Olamaz her gün çikolat yesin, her gün pasta yesin, kek yesin ve hayatının tadına varsın ve çok kilolu olacak ve ona bu kilolar, bu kilogramlara engel olacak ki iyi bir koşuş yapabilsin. Hayır, o kendini kontrolde tutacak. O kendi keyfini bile yaşamayacak. Bazı durumlarda vazgeçecek. Neden biliyor? Onun faydasına dokunmayacak. Ne zaman altın madalya kazanmak istiyor. Ve bunun için hazırlıklarda bulunuyor. Bunu bu kendine bir disipline koyuyor, bir kontrola koyuyor. Ve Rabbin iyi bir sporcu. Rabbin spor stadyumda koşuş yapan insan olursan, onun hizmetçisi olursan böylece bunu da gözüne öne koyacaksın. Geçici işler için karışmayacaksın. Ebediyen kalacağın işler için peşinden koşacaksın. İyi bir sporcu da kendini eğitiyor. İyi bir sporcu hiçbir vakit demeyecek, ben buraya kadar geldim, haydi beçerdim her şeyi. Biliyor musun, her ne zaman olimpiyat oyunlar, olimpiyat yarışmaları oluyor, her olimpiyat yarışmasından başka biri kalkıyor ve önceki madalya kazanan insana geçmek istiyor. Daha iyi bir koşuş bitirsin. Daha az bir vakit içinde koşuşunu bitirsin diye. Ve bu sebeple her yeni olimpiyat oyunlarda yeni madalya kazanan insan oluyor. Bu sebeple daima bir sporcu kendine eğitim veriyor. Olamaz desin, ben artık her şeyi öğrendim, her şeyi biliyorum, bana lazım değil, fazla ilerleyeyim. Hayır, bir sporcu daima ilerlemek istiyor, daha iyisini yapmak istiyor. Ve Rabbin hizmetçisi de böyle lazım olsun. Bir sporcu gibi koşuyor, kendini disipline veriyor, kendini kontrol altında tutuyor. Koşuşunu bitirebilmek için kendini eğitiyor ve daima öğreniyor. Daha iyisini isteyecek. Hayatına daha verimli olsun. Yani madalya kazanmak için koşuyor. Bir de ne fayda var? Bir sporcu olarak sen de başlıyorsun. Starta geliyorsun. Naçalnaya geliyorsun. Öbür sporcularla beraber. Ama sen stadyumun etrafında dolanmıyorsun. Herkes koştuğu yere sen kestirme yapıyorsun. Ve kurallarına aykırı geliyor. Böyle bir iş sen yapamazsın ki. Eğer madalya kazanmak istersen, eğer Rabbin stadyumda yürümek istersen, koşmak istersen, bir Rabbin koşucu olarak, o zaman onun sakonuna, onun sözlerine de boyun eğmek zorundasın. Saygılı olacağın onun kurallarına, onun sözlerine. Ve yine Apostol Paulus kullanıyor hayattan, praktik durumundan bir örnek. 6. ayetten devam ediyoruz. Emek veren çiftçi, üründen ilk payı alan kişi olmalıdır. Dediklerimle İyi düşün. Rab sana her konuda, her temada anlayış verecektir diyor Apostol Paulus Timoteos'a. Burada söz edildi. Rabbin bir hizmetçi benziyor bir çiftçi. Çiftçi ne yapar? Çiftçi tohum eker. Olabilir de ne zaman susuzluk var, sular, su döker ve vakit geldi mi biçer. Topluyor ürünü. Bu oluyor bir Rabbin hizmetçisinin işi aynı durumda. O benziyor bir çiftçiye. Dünyada oluyor tarla. Tohum da ekiliyor. Rab ise bu örnek kullandı. Ekilen tohum oluyor Rabbin sözü. Ve çeşitli yerlere düşüyor bu tohumu. Ve Rab işte müsaade de ediyor. Bazılar ekiyor, bazılar da topluyor. Ama onun büyümesini sağlayan Rab'dır. Bu sebeple kimse övünmez, çiftçi diyemez, ben becerdim. Çiftçi diyebilir, benim işimi Rab bereketledi ve bu sebeple kazandım. Ve böylece Rab İsa'nın sözü de uyuyor burada. Yuhanna bab 4 ayet 34'ten 38'e kadar. İsa benim yemeğim, beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve onun işini tamamlamaktır dedi. Sizler ekinleri biçmeye daha 4 ay var demiyor musunuz? İşte size söylüyorum, başınızı kaldırıp tarlalara bakın. Ekinler sararmış, biçilmeye hazır. Eken ve biçen birlikte sevinsinler diye biçen şimdiden ücretini alır. Sonsuz yaşam içinde ürün toplar. Biri eker, başkası biçer sözü bu durumda doğrudur. Ben sizi emek vermediğiniz bir ürünü biçmeye gönderdim. Başkaları emek verdiler. Siz de onların emeğinden yaralandınız. Bu söz uyuyor. Ne zaman İsa görüyor? İlk önce bir konuşma yaptı. Aynı bapta Samirili kadın ile kuyu başında. Ondan sonra kasabaya gitti o kadın ve bütün halk çıkıyor kasabadan İsa'ya doğru yürümeye ve onlara görürken diyor, gözlerinizi kaldırın ve tarlalara bakın. Ekinler hazır biçilmeye. Bu insanlar hazır oluyor, onlara getirirsiniz Rabbin padişahlığına. Bunu demek istedi. Ruhani bir tarla var. Rabbin tarlası oluyor. İşte insanlar kazanmak Rab ise için. Bu da işte bir iştir. Rabbin hizmetçilerinin bir işidir. Bu sabırlıkla yapılmalı. Olamaz. Bugün ekersin, aynı günde ektiğin tohumu biçersin. Büyümüş bir fidan olarak. Arada var sulamak, arada var güneş, arada var da beklemek, sabır etmek. Ve böylece Rabbin işçisi de davranmalı, sabırlı. Beklemekle bazen, emek sarf etmekle olmuyor. Ama emek koyan Rab diyor, o da sevinecek, üründen bir payı o da alacak. Boşuna gitmeyecek. Ve bu işte Rabbin işçilerin, Rabbin hizmetçilerin payı oluyor. İşte sevinecekler. Neden? Gökyüzüne görecekler ve göğe gittiği zaman Rabbin yanına onlar getiriyorlar yanlarında Rabbe getirdiklerini başka çağlara. Ve bu bir sevinç oluyor. Ve devam ediyor Apostol Paulus sözleriyle. 8. ayetin devam ediyoruz. Yaydığım müjdede açıklandığı gibi Davud'un soyundan olup ölümden dirilmiş olan İsa Mesih'i hatırla. Unutmayın onu, hatırla. Bu müjde uğruna bir suçlu gibi zinciri vurulmaya kadar varan sıkıntılara katlanıyorum. Neden? Apostol Paulus Satvorni'deydi, mahpustaydı. Ne zaman bu mektup yazdı? İsa Mesih'in uğruna İncil vazettiği için bir ceza ona çarptırıldı. Neden? O zamanki hükümet yasak ediyordu İsa'ya inanılsın ve onu ilan edilsin. Ama diyor, Tanrı'nın sözü zinciri vurulmuş değildir. Kimse onu tutsak edemez. O işlemektedir. Rabbin sözü devam ediyor. Ekilen tohum büyüyor. Belki Apostol Paulus zinciri bağlanıyor ama Rabbin sözü bağlı değildir. Bu nedenle seçilmiş olanlar uğruna her şeye dayanıyorum. Öyle ki onlarda sonsuz yüceliğinin yanı sıra İsa Mesih'te olan kurtuluşa kavuşsunlar. Şu söz güvenilirdir. Eğer onunla birlikte öldüysek onunla birlikte yaşayacağız. Eğer dayanırsak onunla birlikte padişahlık süreceğiz. Eğer onu inkar edersek o da bizi inkar edecek. Biz sadık veren yani kalmazsak da o sadık kalacak. Çünkü kendi özüne aykırı davranamaz. Bu konularda imanlılara hatırlat. Dinleyenlere felakete sürülmekten başka hiçbiri yarar olmayan kelime kavgaları, söz çekişmeleri, çıkarmalarını için onlara Tanrı'nın önünde uyar. Yani yasak et, boş sözler söylemesinler. Gerçeğin bildirisini doğru kullanarak kendini Allah'a makbul ve alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et. Başka bir çevirmesi de böyle söz ediyor ve diyor, hakikat sözünü doğrulukla kullanarak kendini Allah'a makbul ve utanılmaz bir işçi olarak takdim etmeye gayret et. Aynı söz, sadece daha uygun bir söz kullanılıyor. Yani burada söyleniyor, hakikat sözü doğrulukla kullanarak bir işçi ol. İşçi, çeşitli işçiler var, çeşitli profesyonlar var. Bir şivaç biliyor, onun instrument oluyor makas ve iğne. Onunla uğraşabiliyor ve iş becerebiliyor. Ama eğer kullanmasını da bilmezse, olabilir de bütün kumaşlarını işte boşuna kullanmış oluyor ve faydasız bir elbise olacak, olmayacak bir şey. Veyahut da diyelim başka bir profesya, eğer aşçı bilmezse onun instrumentleri nasıl kullanma ve bilgisiz ise onun çıkaracağı yenti yenilmez oluyor belki. Ve böyle bir sıraya koyabiliriz çok başka profesyalar, ama burada benzetiliyor Rabbin hizmetçisi bir işçisine. İşçi hakikat sözü doğru kullanır, onun instrumenti iyi kullanır. Bu sebeple diyoruz, Rabbin hizmetçi olmak istersen, Rabbin iyi bir işçi olmak istersen, lazım hakikat sözü oluyor. Rabbin sözü, İncil, Eski ve Yeni Ahit, bütün Biblia. Bu oluyor Rabbin hakikat sözü ve senin elinde olan instrument. Onu lazım doğrulukla, iyi bilmekle lazım kullanasın. Bu sebeple okumak lazım, çalışmak lazım, öğrenmek lazım, uygulanmak lazım, ezberlemek de lazım Rabbin sözü ve böylece oluyorsun iyi bir işçi. Ve hiçbir vakit öyle bir işçi lazım değil, utansın. Ne zaman bir işçi olarak kendini ilan edersin ama senin instrumenti iyi bilmezsen, sonra da işte utanca boğacaksın kendine. Neden? Herkes sana gülecek, diyecek bu hava attı, onun çenesi iyi çalıyor, o kendini ilan etti bir işçi olarak ama bir işten haberi yok, iyi bir usta değil. Ve bu sebeple bu laf bizi söylenmesin diye sen iyi öğren Rabbin sözü, senin instrumenti iyi kullanma, doğrulukla kullanma ve utanmayacaksın, utanılmaz bir işçi olacaksın. Ve Apostol Paulus Timoteus'a diyor, bunun için gayret et, bunun için emek sarf et, zahmet koy, bu olsun senin isteği. 16. ayette devam ediyoruz. Bayağı ve boş sözlerden sakının. Boş sözler, bayat sözler. Çünkü bunlara dalanlar tanrısızlıkta daha da ileri gidecekler. Sözleri kangren gibi, yani kanser, rak gibi yayılacak. İmeneus ve Filitus bunlardandır. İki kardeşin adı söylüyor burada. İşte o boş sözlere dayanarak işte işi bozdular. Dirilişin olup bittiğini söyleyerek gerek yoldan saptılar. Gerçek yoldan saptılar. Şimdi de bazılarının imanını alt üst ediyorlar. Hani o zaman da var idi alt üst edenler. Değil iyi işçiler. İşçiler işte bilmediler doğrulukla kullanma Rabbin sözü. Onlar alt üstlük ediyorlar. Değil iyi bir iş yapıyorlar. Ne var ki Tanrı'nın attığı sağlam temel nedir? Rab kendine ait olanlara bilir. Yani Rab kendi çocuklarına bilir. Ben karışamıyorum. Rab biliyor kim oluyor onun çocuğu. Ama benim de lazım bileyim değil mi? Eğer Rab'in işçisi isem ben de lazım bileyim kiminle uğraşayım. Ve bu sebeple diyor, ve Rab'in adını anan herkes kötülükten uzak dursun. Olamaz. İşte insanlar diyorlar Rabbin çocuğuyum. Tabii Rab yine biliyor, gerçekten Rab'i kabul ettiler mi? Ama benim gözüm için bir gösteriş oluyor ne zaman kötülüklerden uzak duruyorlar. Rabbin adını anan, yani Rabbin adını ağza alan herkes kötülükten uzak dursun sözleriyle peçetlenmiş olarak duruyor. Bu sağlam temeldir. Büyük bir evde yalnız altın ve gümüş kaplar, kap tepsi demek, tepsiler değil, tahta ve toprak tepsiler de vardır. Kimi iyi bir iş için, hoş bir iş için, kimi bayağı iş için kullanılır. Eğer bir kimse bayağı olandan arınırsa, yani pis olan, kötü olandan temizlenirse, onurlu yani hoşgörülü amaçları işleri için uygun, kutsal kılınmış, efendisine yararlı ve her iyi işe hazır bir tepsi olacaktır, bir kap olacaktır. Burada Rabbin hizmetçiler benzetiliyorlar tepsilere. Bir tepsi kullanabilmek için lazım üç durumu göze alalım. Eğer diyelim tepsi olsun, çaşa olsun. Hadi diyelim bir çaşa. Eğer bir çaşa ağza kadar doldurmuşsan pis bir su ile ve ne kadar istersen taze bir su dökmeye kimse ikram edemezsin. Böyle bir çaşa, böyle bir bardak lazım boş olsun ki doldurabilesin istediğini içine. Veyahut da ne zaman bulanık, pis bir bardak sunarsan senin misafirine, o da tiksinecek, o da istemeyecek o bardaktan içsin. Eğer pis ise lazım temiz olsun, temizlenmemiz lazım. Eğer Rabbin iyi bir hizmetçi olmak istersek biz kendiliğimizden boş olmalıyız ki Rab bizi doldursun. Biz kendimizi pak kılmalıyız. Rabbin kanına dayanarak bize kötülükten arındalalım, yani uzak duralım. Bir de hazır olmamız lazım ki bizi kullanabilsin. Ve böyle bir kap, böyle bir çaşa emin ol, Rab o zaman seni kullanacak bir iyi bir hizmetçi gibi. Eğer kendini boş tutarsan kendiliğinden bir şey koymayacaksın, yani demeyeceğim ben yaparım, Rab bana Rab'in ihtiyacı var bana. Yok, senin ihtiyacı var Rab'e, değil onun ihtiyacı var sana. Sensiz de işleyebilir o. Bunu lazım anlayalım. Bensiz de işleyebilir. Ben bir hiçim. Sen de bir hiçsin Allah'ın önünde. Onun ihtiyacı yok sana. Ama seni sevdiği için seçti ve senin ve benim ihtiyacımız var ona. Bunu anlamamız lazım. Ve eğer kendimiz temizlikte, yani günahtan uzak durarsak, o zaman Rab bizi de kullanabilir ve hazır olursak bizi kullanabilir ve Rab'e yararlı ve her iyi iş için bir hazır tepsi olacağız, bizi kullansın. Ve devam ediyor 22. ayetten, aynı baptan okuyoruz daha. Gençlik tutkularından kaç. Bu olabilir çeşitli delikanlı deniliyor ya, kan deli oluyor yani çıldırıyor gençler bazen. Olabilir seks durumu, olabilir başka hayat durumlara da hoş olmayan. Gençlik tutkularından kaç. Temiz yürekle Rab'e yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve selametinin ardınca koş. Saçma ve cahilce tartışmalara girme, reddet, kabul etme. Bunların kavga doğurduğunu bilirsin. Fayda yok yani. Boş sözler, kavgacı sözler. Ve şimdi diyor Rabbin kulu kavgacı olmamalıdır. Yani Rabbin hizmetçisi olmak istersen daha iyi, belki sana haksızlık yapsınlar ama sen kavga çıkarmayın. Yoksa Rabbin iyi bir işçisi olamazsın eğer kavgacı bir kardeş olursan, eğer daima senin kendi hakkını arayan biri olursan, Rabbin işçisi iyi bir işçisi olamazsın. Kendisine işte Rabbin kulu kafkacı olmamalı. Tersine herkese karşı seveceğin, yani sevgili dolu ve öğretmeye yetenekli olmalı. Haksızlıklara sabırla dayanmalı. Kendisine karşı olanları yumuşaklıkla yola getirmeli. Gerçeği anlamaları için Allah belki de onlara da tövbe yolu açar. Böylelikle ayılabilir, isteğini yerine getirmeleri için kendilerini tutsak eden şeytanın tutsağından kurtulabilirler. Burada demek istiyor, Rabbin işte bir hizmetçi, bir işçisi olmak istersen, yani ilk önce İsa örnek alacağın değil mi? Ondan sonra gördük burada bir asker gibi, bir sporcu gibi, bir çiftçi gibi, bir işçi gibi, bir tepsi gibi, bir kulu gibi olacağın. Ve birkaç ayet daha bakmak istiyorum sizinle beraber. Hala soruyoruz, hizmetimiz nasıl olmalı ve nedir bizim hizmetimiz? 1. Petrus mektubunda okuyoruz bab 4 ayet 11'de şunu: konuşan Tanrı'nın sözlerini iletir gibi konuşsun. Diğerlerine hizmet eden Tanrı'nın verdiği güçle hizmet etsin. Öyle ki İsa Mesih'in aracılığıyla Tanrı her şeyde yüceltilsin. Yücelik ve kudret sonsuzlara dek Mesih'indir. Amin. Burada anlıyoruz, iki ayrı çeşit durumlar var. Biri konuşmak üzere olan hizmet, bir de el ayaklarla olan hizmet. Konuşan Allah'ın sözleri konuşur gibi konuşsun. Yani değil kendini vaaz etsin, Rabbi vaaz etsin. Ve kim hizmet ederse Rabbin sana vermiş olduğu kuvvet ile hizmet edin. Olabilir belki başka biri var daha zayıf durumda, senin gibi aynı durumda hizmet edemiyor. Ama Rab da bunu biliyor, çünkü herkese ayrı ayrı bir hizmet ve ayrı ayrı bir kuvvet verdi. Ve herkes ayrı ayrı için Rab'le hesaplaşacak ve Rab'den bahşiş alacak. Yani bütün hizmetimiz lazım olsun Rab'e yüceltmek için, değil insanlara yüceltmek için. Denilmesin bu kardeş neler neler yapıldı. Olabilir ben övebilirim başka bir kardeş. Neden? Sevindim, o Rab için uğraşıyor, ama kendine hiçbir vakit övmeyin. Seni övsün başka bir ağız, ama kendini övmeyin. Büyük tutmayın. 1. Petrus yine bab 5, bu sefer ilk 3 ayetler sizinle beraber okumak istiyorum. Burada Apostol Petrus ihtiyar bir çoban olarak başka çobanlara konuşur gibi bu sözler yazdı. Bu nedenle aranızdaki ihtiyarlara, pastolara, ben de onlar gibi bir ihtiyar, bir çoban, bir pastor, Mesih'in çektiği elemlerin şahidi ve açığa çıkacak olan yüceliğin de paydaşı olarak rica ediyorum. Tanrı'nın size verdiği sürüye güdün. Sorumluluktanmış gibi değil, Tanrı'nın istediği şekilde gönüllü olarak gözetmenlik yapın. Para hırsıyla değil, gönül rızasıyla size emanet edilenlere karşı padişahlık tazlamadan sürüye örnek olarak görevinizi yapın. Baş çoban göründüğü zaman yüceliğin solmaş tacını kavuşacaksınız. Apostol Petrus kısaca bunu demek istiyor. Siz sürüyü güdün, değil kendinizi. Bazı pastolar maalesef kendinizi güdüyorlar. Bazı çobanlar kendini fazla bakıyorlar sürüden. Ama onların görev olmalı sürüye bakma. Rabbin hizmetçisi değil kendine baksın. Kime hizmet edecek olanlara baksın. Ve değil baskıntılık altında hatıra için işini yapsınlar. Hayır, Rabbin isteğini istediği şekilde onu yapsınlar. Gönüllü olarak bunu yapsınlar. Değil para uğruna bu işi yapsınlar, hizmet etsinler. Hayır, onlar serbestçe gönülden gelen bunu yapsınlar. Para olsa da olmazsa da bile hizmetini devam etsinler. Ve diyor, değil padişah onların padişahı gibi hüküm sürsünler. Hayır, hizmetçi oluyor, hizmetçi yerini lazım bilsin. Rab onu o zaman kaldıracak. Örnek olsun sürüye hizmet etmekte. Ki sürüdeki kardeşler desinler hizmet edenlere. İşte bunlar bizim çobalarımız. Onlar gibi olmak istiyoruz. Hizmetçi olmak istiyoruz. Mesih gibi olmak istiyoruz. Ve böylece baş çoban İsa Mesih o zaman gereken solmaz yücelik tacını kronasına verecek. Bakıyoruz şimdi başka bir ayet daha. 1. Korintlilerden bab 4 ayet 1 ve 2. Apostol Paulus burada diyor, böylece insanlar bizi Mesih'in hizmetçiler ve Allah'ın upraviteli olarak saysın. Upravitelerden aranan başlıca istenilen şey güvenilir, sadık verin olmasıdır. Bir hizmetçinin iyi hizmetçi olduğunu bundan ölçüleniyor. Sadık mıdır, sadık değil midir? Güvenilir midir, güvenilir değil midir? Ve bakıyoruz başka bir ayet daha. Ve orada daha iyi anlıyoruz. Bu Rabbin isteğidir. Olalım hizmetçi. Efesliler bab 4 ayet 11'den okuyorum. Kendisi bazılarına elçi, bazılarına peygamber, bazılarına müjde yayıcısı ve bazılarına önder ve öğretmen, muallim olmak üzere atadı. Niçin? Niçin çeşitli görevler verdi? Öyle ki kutsallar kutsallar oluyor bütün hakiki inançlılar. Hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek için onlara donatsınlar. Donatmak demek onlara hazır etsinler ki onlar da hizmetçi olsunlar. Hani bazılar hizmet ediyorlar ki öbür insanlar da hizmetçi olsunlar Rabbin. Bu Rab'in bir isteğidir. Ve okuyoruz Galatalılar mektubunda bab 5 ayet 13'te kısaca Apostol Paulus yine diyor, birbirinizi nasıl hizmet edelim? Sevgiyle hizmet edin. Hizmetimiz sevgili olsun. Ve böyle hizmet eden ne görecek? Rab İsa Mesih dedi, Yuhanna'da bab 12 ayet 26 diyor, bana hizmet etmek isteyen ardımdan gelsin, ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba bana hizmet edeni yüceltecektir. Yani sen bağışışını Rab'den alacaksın. Gün geldi mi sadece görevini yaptın, onu tamamla. Rab senden benden bunu bekliyor, beklemiyor sen yapacağın öbür kardeşinin Rab ona vermiş olduğu işi. Rab sana verdiyse bir görev, bir iş, bir hizmet göstermişse onu yapın Rab için değil insanları için ve bahşişi de ondan alacaksın. O görüyor perde arkasındaki hizmetlerde. Belki kardeşler, insanlar görmezler. Belki bilmezler. Gizli saklı bir hizmet. Dua oluyor, oruç oluyor. Gizli saklı işler bunlar. Ama Rab vakti geldi mi onu ortaya koyacak ve bahşişini alacaksın. Her hizmetçi için belirli tehlikelerde beklemektedir. Şeytan istemiyor sen olasın Rabbin bir hizmetçisi. Bu sebeple seni düşürmek istiyor. Ve ne zaman biliyorsun ne gibi durumlara o başvuruyor seni düşürme için? Hazırlıklı olabilirsin onun saldırılarına karşı ve dayanabilirsin. Rab İsa da bunu da bildi ve bu sebeple vakitten önce bildirdi kendi talebelerine ne gibi tehlikeler onların için bekleniyor ve ne gibi hazırlıklar yapsınlar diye. Bunu şimdi beraber okuyalım Luka'nın 12. babından. Ve başlıyoruz. O sırada halktan binlerce kişi birbirlerine ezercesine toplanmıştı. İsa önce kendi öğrencilerine şunlara söylemeye başladı. Düşünebilir misin? O kadar çok insanlar varken, kalabalık varken, yani onlar birbirini eziyorlar da artık o kadar kalabalık vardı. İsa Mesih'i sezlemek için geldiler. Ama İsa onlara şimdi önem vermiyor, çeviriyor yüzünü 12 talebesine. Yoksa kimler onun yakından ardından gitmişse, şimdi diyor daha önemli onlara da bir bilgi de, onlara bir bilgi vereyim. Onlar korunsunlar kendilerini tehlikelerden. Neden? Rab için sen çok değerlisin kardeşim ve kız kardeşim. Rab senin için fazla kayırıyor. İstiyorsan iyi bir hizmetçi olasın ona. Ve bu sebeple şimdi kulak asalım. Ne için uyarılıyoruz? İsa önce kendi öğrencilerine şunlara söylemeye başladı. Ferisilerin mayasından yani iki yüzlülükten kaçının. Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Bunun için karanlıkta söylediğiniz her söz gün ışığında duyulacak, kapalı kapılar ardında fısıldadıklarını damlardan duyurulacaktır. Burada Rab İsa ne demek istiyor? Birinci tehlike ne oluyor? Bu tehlike hem bana hem senin için olabilir bir tehlike. Daima şeytan bizi bu işe sokmak istiyor. İkiyüzlülük yapalım. İkiyüzlülük ne demektir? Bir insanın iki yüzü var. Bir nedelya yüzü, bir ponedelnik yüzü. Bir hafta arası, bir kilise yüzü. Bir Rab'be şükreden yüzü, biri insanlara söven yüzü. Yani bu oluyor değil Rab'in isteği. İki yüzlü olalım. Kimin işine gelirse, kimi hoşuna gitmek istersen ona uygun bir davranış yaparsın ki onun beğenisini kazanırsın. Ama bu değil Rab'in isteği kendi hizmetçileri için. İki yüzlülük yapmasınlar. Yaptılar bile kuvvetli inançlılar her vakitte var idi. Benim hayatımda ben biliyorum yapmışlığım var. Ama Rabbin önünde itiraf etmek zorundaydım ne zaman bunu anladım. Ve Rab bizi de anlayış versin, bizi de korusun. Böyle işler yapmayalım. İki yüzlü olmayalım. İki anlam vermeyelim. Tuz ve şeker olmayalım aynı vakitinde. Yani bir çeşmede çıkmıyor tatlı ve ekşi su. Olmaz. Rab bize yardımcı olsun bu temada, bu konuda. Apostol Petrus bile bunu yaptı ve Apostol Paulus onu azarlamak zorundaydı. Bunu okuyoruz. Galatyalılar bab 2'de ayetler 11'den 14'e kadar. Şimdi okumayacağım bunlara. Ama orada Apostol Paulus işte söylüyor Petrus'a, senin davranışı değil doğru, sen ikiyüzlülük yaptın. Bu Rab'e yakışmaz. Demek ki her vakit, her zaman herkes için bir tehlikedir. Bundan sakınalım. Rab bizi göstersin nerede böyle bir durumlar önümüzde beklemektedir ve bizi korusun. İkinci bir tehlike var ve o tehlikeler bizi durdurabilir. Hizmet etmeyelim Rab'e. Yoksa bizim hizmetimizi sakatlıyor. Eğer ikiyüzlülük yaparsak ikinci durum Dördüncü ayetin devam ediyorum. Siz dostlarıma söylüyorum, bedeni öldüren ama ondan sonra başka bir şey yapamayanlardan korkmayın. Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım. Kişiyi öldürdükten sonra cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrı'dan korkun. Evet, size söylüyorum, ondan korkun. Beş kuş iki para satılmıyor mu? Ama bunlardan biri teki bile Tanrı katında unutulmuş değildir. Çünkü başınızdaki saçlar bile hep sayılıdır. Korkmayın, siz birçok kuşlardan daha değerlisiniz. Yani korkmamız için bir sebep yok. Yani bu dünyadan göç edecek insandan mı korkalım? Hayır, Allah'tan korkan insanlardan korkmaz. İnsanlardan korkan belki Allah'tan korkmuyor. Ve bunu görüyoruz. Allah'tan korkan korunuyor. İnsanlardan korkmasınlar. Neden bu korku bizi durdurabilir? Hizmet Rabbin istediği gibi yapmayalım diye bizi durgutabilir. Eğer insanlardan fazla korkarsak olabilir. İnsanların korkusundan, insanların bizi yapacak şeylerden korkarsak belki toplanmayacağız, belki ilahi söylemeyeceğiz, belki dua etmeyeceğiz, belki İsa'dan konuşmayacağız. Ama bakmayın insanlara, bak Rab'e ve bu tehlikeden kendini koruyun. İkiyüzlük bir de korku dedik. Üçüncü bir durum var. Onu okuyoruz aşağıdan. 15. ayetten. Sonra onlara, kimlere? Talebelerine, onun hizmetçilerine, dikkatli olun dedi. Her türlü açgözlülükten sakının, uzak durun. Çünkü insanın yaşamı malının çokluğundan ibaret değildir. Açgözlü biri olmayalım. Para insan düşürüyor. Para Rabbin hizmetçileri de düşürmüş var durumlar. Açgözlülük de ama değil sadece parada bitiyor. Belki göz dikiyor bir Rabbin hizmetçisi güzel bir kadına ve kendi eşini bırakıp belki yapışıyor başka bir kız kardeşine, yoksa başka bir kadına ve ilişki, sapık bir ilişkiye giriyor ve o da onun hizmetini sakatlayabilir. Öyle haberlerde kulağımızı da geldi. Rab hepimizi korusun. Böyle işlerden, açgözlülük, başkanın malı, mülkü, eşini, parasına göz dikme. Açgözlü olma. Para için, Rab için hizmet etme. Olabilir Rab sana verecek gereken ve fazlasıyla da, bu ayrı bir durum, ama dilenci gibi olmayın. Neden? Bu Rab'e yakışmaz. Açgözlü olmayalım, yetinelim var olan ile. Neden? Bu bir tehlikedir Rab'in hizmetçileri için. Bir de dördüncü bir tehlike beklemektedir bizlere. Ben hem kendim için konuşuyorum, sizler için de konuşuyorum. Çünkü Rab İsa'nın sözler her bir hizmetçi için konuşulmaktadır. İsa öğrencilerine şöyle dedi, 22. ayetten okuyoruz. Bu nedenle size şunu söylüyorum, ne yiyeceğiz diye canınız için ya da ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, bedende giyecekten daha önemlidir. Kargalara bakın, ne eker ne biçeler, ne kileleri ne ambarları vardır. Tanrı yine de onlara doyuruyor. Sizler kuşlardan ne kadar daha değerlisiniz. Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Yani kaygı demek her gün düşünüyorsun, yarın ne yiyeceğim, ne giyineceğim. Hacım bugün var ekmek, hacım bugün var üzerindeki ruba. Ne için yarın için kaygılanırsın? Ben demiyorum bir baba düşünmeyecek aile için nasıl onu geçinsin. Bir sorumluluk, bir otgovornost var. Biz bunu taşımalıyız. Ama bu kaygılar, bu düşünceler bizi de öldürebilir. Bizim hizmetimizi de sakatlayabilir. Ve bundan korunalım. Çünkü Hacan senin çorbacı var. Rab İsa Mesih ne dersin? Sana düşünmeyecek mi? Gerekeni vermeyecek mi? Tabii ki verecek. Ne düşünüyorsun? Onun öyle kötü bir çorbacı olarak mı tanıyorsun? Hayır. Şimdiye kadar seni aç bıraktı mı? Şimdiye kadar seni gidirmedi mi? İşte neden kaygılanıp duruyorsun? Bu bir tehlike oluyor ve hem benim için hem senin için bir tehlike olabilir. Rab yine bizi korusun bundan. Ve beşinci bir tehlike görüyorum. Aynı babda okuyoruz. 35. ayet, 40. ayette. Kuşaklarınızı belinizde bağlı ve kandilleriniz yanar durumda hazır olun. 40. ayet, siz de hazır olun diyor. Yani Rab ise diyor, olmayın tembel, uykulu. Yani tembel düşünüyor, nasılsa dünya batacak da ne fayda var, ben şimdi işleyeyim. Ama dur bakalım, eğer bilsek yarın dünya batacakmış, bugün de işlek olmamız lazım. Yani uyanık, hazır ve işlek olmamız gerekiyor. İşlek demek işte bulunmamız lazım. Rabbin işinde tembellik yok. Bu da bir tehlike oluyor. Ya tembellik, ya üzgün durmak, ya kendini fazla okşamak. Hayır. Rabbin işinde sürekli daima devam et. Ve böylece İyi bir işçi olabilirsin, iyi bir hizmetçi olabilirsin Rabbin tahlasında. Rab hepimizi hazır etsin, onun tahlasında olalım. Onu izzet getirecek, onu yücelik getirecek, onu sevinç getirecek işçiler, hizmetçiler olalım. En büyük olmak ister misin Rabbin topluluğunda? O zaman en çok hizmet eden olmalısın. Buna razı mısın? İsa örnek al. O senin örnek olsun. İsa diyor, benden öğrenin. Ve bunu ondan öğrenmemiz gerekiyor. Böylece sözlerime bugün için son veriyorum. Ve bir Rab'i övmek için bir dua ile kapatalım bugünkü ders. Ya Rab, Allah'ım, sana teşekkür etmek istiyorum. Sen oğlunu İsa Mesih'i gönderdin. O bizim için büyük bir örnek oldu. O gelmedi, ona hizmet edilsin diye, hizmet etmeye için geldi ve kendi canını vermeye için geldi. Rab ise sana teşekkür ederiz bunun için ve senden bunu öğrenmek istiyoruz. Başkalara da biz de hizmet edelim. Senin hatırı için değil, insanların hatırı için. Amin. Ve sevgili kardeşlerimiz, bugün de yeniden bir ayet ezberleyeceğiz değil mi? Bugünkü ayet olacak Markos'tan bab 9 ayet 35. Onlara şöyle dedi: birinci olmak isteyen en sonuncu olsun, herkesin hizmetkarı olsun.